Merhaba, Reflektif Dergi Podcast programına hoş geldiniz. Derginin eleştirel hümanizm ve ekoloji temasını ele aldığı sayısının yazarlarından Onur Aslan bugün konuğumuz. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Siz Reflektif'in bu sayısında ekoeleştirel perspektiften iklim krizini yeniden okumak, Yaşar Kemal edebiyatında yer alan İnsan-Doğa ikiliğinin güncel iklim anlatısındaki yeri başlıklı bir makalenizle katkıda bulunuyorsunuz. Tekrardan bu arada elinize sağlık, emeğinize sağlık. Siz bu çalışmanızda iklim değişikliği argümanları ile aslında kendi belirttiğiniz çerçevede söylüyorum, bu argümanlara yönelen eleştiriler arasındaki farklılıkları ele alıyorsunuz. Ve bunun için aslında sizin söylediğiniz gibi ekoeleştirel yöntemden faydalandığınızı söylüyorsunuz. Yani aslında kendinizin de açtığı gibi insan-doğa ilişkilerini edebiyat metinlerinde ya da bu tasvirleri iklim değişikliği ile evrensel söylemler ile inceliyorsunuz. Tabii ben sizin makalenizi okurken ve bir Yaşar Kemal okuru olarak da aklıma birçok metin geldi. Bana birçok metini de hatırlatmış oldunuz. Ve eminim siz de biliyorsunuzdur, Yaşar Kemal'in röportajları var ve bu röportajların bir araya getirildiği bir kitabı son zamanlarda elime almıştım. İlk aklıma Mağara İnsanları röportajı geldi. Orada da vardığı yeri aslında çok iyi bir dille aktarır. Biraz da sizin tartışmanızla ilgili olabilir burası. Yani kayaları anlatır. O kayaların üzerindeki suyun nasıl olduğundan bahseder, karanlığı tarif eder. Bir dut ağacının tasviri vardır ve o dut ağacı sizin gözünüzün önüne gelir. Kısacası aslında orayı kafamızda canlandırmamıza ve bir şekilde hissetmemize yol açar. Kendisi yine bir başka söyleşisinde Çukurova'yı da doğayı da yeniden yaratmaya çalışırım ben. Herkes bir türlü görür o doğayı, bence yaratmadan doğanın da gerçeğine varılmaz der. O yüzden benim için böyle siz doğa insan ilişkisi derken ve edebiyat metinleri derken ilk böyle Yaşar Kemal'in benim aklıma getirdikleriyle biraz başlamak istedim. Biraz da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ama belki bu noktada siz de fikirlerinizi söylemek istersiniz. Hani kendisine bu doğayı yeniden yaratma mevzusunda, ama öncelikle sizin bu çalışmadaki yolculuğunuzu dinleyelim. Yoksa Yaşar Kemal'i konuştukça konuşacağız belki. Sizin makalenizin öyküsünü bizimle paylaşabilir misiniz?
Tabii ki. Gerçekten Yaşar Kemal'i tartışmak bitmek bilmez bir yolculuğa dönüşebilir. Benim makaledeki yolculuğum şöyleydi. Aslında ben yüksek lisans tezimde iklim değişikliği çalışmıştım. Zizek üzerine bir çalışmaydı. Post-truth tartışması yapıyordum. Ondan sonra benim okumalarım devam etti. Doğa üzerine, iklim değişikliği üzerine, insan üzerine. Ve şunu fark ettim, doğa kelimesi Foucault'cu anlamda bir arkeolojik araştırmaya tabi tutulursa eğer oldukça farklı doğa tasvirleri var tarihte. Yani bu mesela Hegel'de farklıdır, mesela Locke'da farklıdır, Hobbes'da farklıdır, hepsi farklı alır. Daha güncelde doğa anlatıları farklıdır. Ben esasen bu doğanın farklı anlamlandırılmasına yönelmiştim. İnsanın oradaki rolüne eğilmiştim. Ardından tabii bunların doğru bir şekilde tasvir edilebilmesi için elinize bir yöntem alabilmeniz gerekiyor. Ben o yöntem arayışındayken aslında ekoeleştirinin, ekokritiğin çok doğru bir yöntem olabileceğini düşündüm. Çünkü bu temel argümanlar, günümüzün temel argümanlarına eleştiri getirilebileceğini düşündüm. Fakat ben tabii araştırmalarımı yaparken, ben de sizin gibi bir Yaşar Kemal okuru olarak aklıma bir yerlerden sürekli Yaşar Kemal'in öne sürdüğü o tasvirler, betimlemeler, sizin bahsettiğiniz o mağara tasviri örneğin tabii ki de geliyordu. Fakat fark ettim ki Yaşar Kemal üzerine yazılmış ekoeleştirel metinlerin büyük bir çoğunluğu tam olarak güncel argümanlara, örneğin işte iklim değişikliğinin eğer dünya tekrar dengeye oturursa son bulabileceği, bütün o zararlı etkilerin ortadan kaldırılabileceği gibi böyle bir çerçevede aslında sunuluyordu. Benim esas eleştirim aslında buna, çünkü burada temel bence iki isim var. Bir tanesi Erik Svengedo isminde bir hoca. Diğeri Slavoj Žižek. Ben bu ikisinin özellikle iklim değişikliği konusunda çok önemli tartışmalar yürüttüğünü düşünüyorum. Özellikle Žižek kapitalist ideolojinin iklim değişikliğini aşamayacağını söylüyor. Ben esasen bu makalede Svengedo'cu ya da Žižek'ci o çerçeveyi alarak eko eleştiride güncel iklim değişikliği tartışmalarına dair yapılan o söylemleri tekrar gözden geçirmek istedim. Bu makalenin aslında amacı oydu ve bir eleştiri getirerek aslında bu eko eleştiriye dair yapılan tartışmaları ilerletmek istedim. Çünkü bence ilerlemesi ve daha çok tartışılması, daha çok yazarın incelenmesi gerekiyor. Yani kısaca yolculuğu bu şekilde çerçeveleyebilirim.
Çok teşekkürler. İsterseniz biraz da tabii sizin ele aldığınız tartışmalara da yönelelim. Mesela eko adaletsizlik ve eko eşitsizlik tartışmanız var. Sermaye ile sermayenin altında ezilen halkın anlatıldığı teneke oyununa referans veriyorsunuz. Veya artan orman yangınlarını araştırmasından bahsederken doğa ve insan ilişkisine odaklanıyorsunuz. Belki biraz bu metinler üzerinden sizin esas tartışmanız ve argümanınız nedir? Onu sizden dinleyebiliriz.
Tabii ki ben eğer izin verirseniz çok kısa geriye gitmek istiyorum bu tartışmada. Şimdi yaklaşık bir ay önce sanıyorum AB Dış Politikalar Koordinatörü'nün talihsiz bir açıklamasını duymuştuk. İşte Avrupa Birliği aslında dünyanın bahçesidir. Geriye kalan kısımlar bir jungle'dır. Bir yabani ormandır işte gibi bir açıklama yapmıştı. Şimdi bu tarz açıklama aslında bizim Bauman'ın bahçe kültürü dediği şeyin ta kendisi. Çünkü medeniyet, tırnak içerisinde medeniyet denilen o yapı gerçekten dış dünyayı bir jungle olarak görüyor ve müdahale edebileceğini, kendisinin bir bahçıvan olabileceğini düşünüyor. Bu düşünüyor niye söylüyoruz, neden bunu düşündüğünü söylüyoruz. Çok şey değil, çok hani bu bir bilinmedik bir şey değil. Bu tartışmalar aslında önce 1970'lerin sonları, 80'leri gibi yapılmaya başlanıyor. Artık yavaş yavaş nüfusun artışıyla birlikte libertaryen dünyada özellikle Amerika'nın libertaryen dünyasında bu nüfus patlamasıyla nasıl başa çıkarız gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Bu çok Malthusçu bir tartışma aslında bakıldığında. Ve o Malthusçu tartışmanın bir yerden sonra şuna evrildiğini görüyoruz. Artık dünyada eğer böyle bir sorunumuz varsa bu sorunun çözümü için kimi insanlar gözden çıkarılabilir. Böyle bir çıkarıma vardığını görüyoruz. Onu da nasıl bir analojiyle yapıyorlar? Filik analojisiyle. Yani bir acil yardım durumunda filikaya ancak en çok avantajlı olanlar binebilir. Geri kalan kısımlar buna yetişemeyecek ve tabii ki de bu ölümle sonuçlanacak ya da onların elenmesiyle sonuçlanacak gibi bir yargıya varıyor aslında. Şimdi bu eko adalet, eko eleştirel tavır içinde biz yine bu tartışmayı görebiliriz. Özellikle iklim krizi tartışmasında bunu görebiliriz. Nasıl oluyor? Şöyle bir denge mefhumu öne sürdüğünü görüyoruz. Özellikle batı odaklı ideolojinin. O denge mefhumu da şu, biz eğer bütün insanlık olarak üzerimize düşeni yaparsak, örneğin işte çöplerimizi ayırırsak, işte kağıdı ayrı bir yere atarsak, kolayı ayrı bir yere atarsak, eco-friendly ürünler kullanırsak, iklim değişikliğini hep birlikte çözebiliriz gibi bir söylemde bulunuyorlar. Fakat bu söylem oldukça problemli bir söylem. Çünkü biz görüyoruz ki özellikle son verilerle birlikte karbondioksit salınımının en yüksek olduğu coğrafyalar kuzey coğrafyası, kuzey ülkeleri aslında. Yani örneğin Afrika kıtasındaki insanlar kuzey ülkelerinin yaptığı karbon salınımına dair bir günah üstlenmek zorunda kalıyor bu sebeple. Yani o insanlar da kuzey ülkelerinin bu karbon salınımı nedeniyle kendilerine işte biz de o halde çöplerimizi ayırmalıyız vesaire gibi bir şeyle karşılaşmak zorunda kalıyor. Fakat böyle bir durum yok. Bunu yaratan şey tabii ki de bizim karşımıza çıkan en büyük nedenlerden bir tanesi kapitalistleşme, aşırı tüketim, aşırı kentleşme, sanayileşmenin yükselmesi. Bunlar büyük sebepler aslında. Dolayısıyla biz buralara yönelmek zorunda kalıyoruz. Neden Yaşar Kemal bu hususta önemli? Çünkü hatırlayalım, bazı metinlerini hatırlayalım. Sizin bahsettiğiniz metin örneğin
Teneke.
Evet, Teneke oyunu ya da işte röportajı vardır. Yine Allah'ın Askerleri isminde bir röportajı vardır. Ondan Türeyen Bir Kuşlar da Gitti romanı vardır. Buralarda gördüğümüz bizim aslında şu, kentleşmeyle birlikte, aşırı kentleşmeyle birlikte bir bölgedeki ekosistemin de değiştiğini görüyoruz. O ekosistemin değişmesi insanları evet doğrudan etkiliyor. Fakat Teneke oyununda şöyle bir nüans vardır. Yaşar Kemal şundan bahsediyor Teneke oyununda. Bir köye bir kaymakam gelir. O köyün ağaları kendi ürünlerinden daha fazla kar edebilmek için kaymakamı kandırır ve köylünün toprağına su salarak orayı da işte tarıma açmaya çalışır. Kaymakam nihayetinde buna izin verir. Köylünün toprağını su basar, hastalıklar gelir, işte sivrisinekler vesaire vesaire. Şimdi biz bu anlatıda o bahsettiğim batı söylemini buraya uygulayamıyoruz. Mesela şunu diyemeyiz. Köylüler eğer çöplerini ayrıştırırlarsa ya da işte ekofriendly ürünler kullanırlarsa onlar da bu etkiyi kırabilirler diyemiyoruz. Burada çok açık bir ayrım var. Yaşar Kemal şunu söylüyor. Aslında doğayı tahrip eden bir eylem sermayedarın işine yarar, onun karını arttırır. Ancak köylüye zarar verir. Burada Yaşar Kemal bence bir sermaye sınıfıyla onun altında ezilen sınıf arasında bir ayrıma gidiyor. Bu sadece Teneke oyunuyla sınırlı bir şey değil. Örneğin Hüyük'teki Nar Ağacı romanı da böyledir. Yine ben buna yer vermiştim makalede. Aslında Yaşar Kemal'in sadece bu sermaye sınıfıyla ezilen sınıfı arasında bir ayrıma gittiğini söylemek doğru olmaz. Bununla birlikte Yaşar Kemal'in bu doğadaki denge mefhumu, doğa miti diyoruz biz buna aslında. Doğa mitine dair de bir duruşu var. O duruş da şöyle. Örneğin işte eğer biz üzerimize düşeni yaparsak doğa tekrar eski haline döner. Bunu çok duyuyoruz biz aslında. Fakat bu da aslında çok doğru bir yaklaşım değil. Örneğin benim yine makalede yer verdiğim çok önemli bir makale olduğunu düşündüğüm bir çalışma var. Matthew Chovanec'in çalışması. Matthew Chovanec 3 ayrı Yaşar Kemal romanını ele alıyor. Bu romanlarda 3 ayrı Çukurova anlatısı var. Farklı zamanlara dair. Ve Chovanec şunu gösteriyor bize aslında. Yaşar Kemal kimi zaman Çukurova'daki yıkımları da bir estetik zevkle ortaya sunmuştur. Yani her yeni periyot yeni bir sıfır zemini yaratmıştır. Dolayısıyla bizim o sıfır zeminlerini neden aldığımız, neye göre aldığımız çok önemli. Ben açıkçası bu tartışmalara girmeye çalıştım. Buradan bir anlatı yaratmaya çalıştım. Burada da aslında Yaşar Kemal'i ele alan, örneğin literatürde baktığımızda Deniz Küstü çalışması var, Kuşlar'da Gitti çalışması var, Teneke üstüne yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalarda ben şunu gördüm ki Batı söyleminden etkilenmiş ve o denge unsuruna vurgu yapan insanların, bütün insanlığın, sadece belirli insanların değil, üzerine düşmesi gerekenleri yaparsa eğer işte dünyamız çok güzel bir yere evrilebilir gibi argümanlar olduğunu düşündüm ve ben az önce öne sürdüğüm o gerilimler üzerinden bu ekoeleştirel çalışmalara yeni bir bakış getirmeye çalıştım. temel argümanlarımı bu çizgide olduğunu söyleyebilirim.
Çok teşekkürler. Ben sizin kullandığınız bir alıntıyı okumak istiyorum. Yani Dünya Doğa Koruma Vakfı'nın bir alıntısına yer veriyorsunuz. O alıntı da şöyle: dünya dengesini kaybetti ama böyle kalmak zorunda değil. İnsanlar ve doğa arasındaki dengeyi yeniden kurmak, ileriye doğrudan gerçekten dayanıklı bir yol inşa etmek için inanılmaz bir fırsatımız var. Hemen harekete geçmeliyiz. Şimdi bu alıntı benim biraz ilgimi çekti. O yüzden biraz geleceğe dair ve belki de bugünün gerçekliklerine dair bir soru sorabilirim diye düşündüm size. Bu alıntıyla birlikte bugün yaşadığımız ve bugün yarattığımız koşulları düşünecek olursak, sizce biz neredeyiz? Yani evrensel çözüm önerileri, sermaye işleyişi çerçevesinde sizin bahsettiğiniz gibi biz nerede duruyoruz? Ve belki de aslında bu çerçevede nerede durmalıyız? Ve bu durmamız gereken ya da olmamız gereken noktada olmak için ne olması gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor?
Bu çok önemli bir tartışma. Burada iki tane ayrı görüş var aslında. Evrensel bir birliktelik mi yaratmalıyız? Bir dayanışma mı yaratmalıyız? Yoksa yerel özelliklere, yerel niteliklere, yerel mağduriyetlere mi eğilmeliyiz gibi bir tartışma var aslında burada. Şöyle, benim durduğum noktadan baktığımızda ben bu evrensel dilin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çok geçerli olmadığını düşünüyorum. Neden geçerli olmadığını düşünüyorum? Biliyorsunuz özellikle Paris Anlaşması'ndan sonra 3 tane 3 çizgiden oluşan bir plan ortaya kondu. İşte azaltım, adaptasyon ve finans ayağı. Bugün daha yeni, bugünlerde bir COP27'de sürüyor. Yine bu 3 çizgi çerçevesinde tartışmalar yürüyor. Şimdi bu azaltım, adaptasyon ve finans konusunu dünyanın bütün bölgelerinde aynı şekilde ele alamazsınız. Çünkü dünyanın bütün bölgelerinde iklim değişikliği aynı şekilde ilerlemez. Örneğin bugün baktığımızda Pakistan'da yüksek sel felaketini görüyoruz. Onun dışında ama giderseniz Amerika'nın kuzeyine, Amerika'nın kuzeyinde yüksek sıcaklıklar görüyoruz. Kimi bölgelerde aşırı yağış, kimi bölgelerinde aşırı sıcaklık, kimi bölgelerinde çeşitli doğa olayları. Dolayısıyla her coğrafya kendisine has bir tepki ortaya koyuyor iklim değişikliğine dair. Yaşar Kemal'in aslında duruşu da bu yöndedir. Yaşar Kemal'in romanlarına ya da yaptığı röportajlara baktığınızda yüksek ihtimal sizin bahsettiğiniz röportaj ilk dakikalarda yanan ormanlarda 50 gün olması gerekiyor. Bu diğer baştan başanın bir şeyiydi sanıyorum. Orada mesela Yaşar Kemal Ege bölgesine dair bir araştırma yapıyor. Fakat bakıyorsunuz ki bir ada hikayesinde Yaşar Kemal size Karadeniz'i anlatan bir roman sunmuş. Yine aynı şekilde biliyoruz ki Toros bölgesini anlatan Yaşar Kemal'in müthiş anlatıları var. Yaşar Kemal her coğrafyaya ayrı bir önem gösterilmesi gerektiğinin özellikle altını çizer. Çünkü her toprak aynı değildir. Her toprağın üzerinde yetişen canlı, hayvan olsun, insan olsun, bitki olsun hiç fark etmez, aynı değildir. Dolayısıyla buna göre bir yaklaşım geliştirmek gerekir çizgisini biz Yaşar Kemal'de özellikle görüyoruz. Ben yine iklim değişikliğine, iklim krizine diyelim biz ona, iklim krizine yönelik çalışmalarımızın bölgesel olması gerektiğini ve bölgesel şartlara göre tartışılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü bu evrensel anlatılar az önce bahsettiğimiz gibi ezilenlerin, doğrudan iklim değişikliğinden etkilenenlerin, mesela bugün iklim değişikliğinin etkilerinden kurtulmak diyoruz ama iklim değişikliğinin etkilerinden kurtulamamış, açlıktan, susuzluktan ya da sel felaketlerinden hayatını kaybetmiş çok fazla insan var. Bu insanların hayatının ya da gelecekte bu nedenlerden dolayı hayatını kaybedecek olan insanların maalesef gözden çıkarıldığını görüyoruz. Henüz dünya bence bu adımları atamamış durumda. Bölgesel şartların değerlendirilmesi açısından bence buraya doğru evrilmesi gerekiyor. Evrensel söylemlerin, evrensel tartışmaların bir yerde bölgesel tartışmalara ve bölgesel önlemlere evrilmesi gerekiyor. Bunları söyleyebilirim ama tabii ki şu an ben açıkçası tünelin sonunda bir ışık göremiyorum bu anlamda. Tünelin sonunda neden ışık göremediğim de yine sanat alanında çok bellidir. İsteyenler yeni çıkan Hollywood filmlerine, yeni çıkan bilgisayar oyunlarına, yeni çıkan dizilere bakabilir, özellikle iklim konusunda. Onlar da benimle aynı fikirde çünkü.
Peki, keyifli ve bilgilendirici sohbetiniz için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Tekrar davetiniz için ve nezaketiniz için çok sağ olun.
Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere Erişim'in web sitesinde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.